Ayrım 5. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 51. Ne bileyim, cephe işte. Hepsi, her taraf. Schwartz ürkek bir gülümsemeyle onlara doğru geldi. Herhalde bir borazan çalarlar değil mi, dedi, haber vermek için. Git ulan, dedi Nippert. Ne ilgisi var bunun? Belki de 24 saat önce imzaladılar barışı da. Biz hala burada bekleyip duruyoruz. Charlotte umutla gülümsedi. Belki de savaş gece yarısından beri bitmiştir. Ateşkes emri hep gece yarısı verilir değil mi? Ya da tam öğle zamanında 12'de. Hayır, kas kafalı. Gece yarısı 12. Saat sıfırken, anladın mı? Susun be, dedi Pierre. Susun da dinleyelim. Sustular. Pierre'nin yüzünde sinirli kıpırtılarla kulak kabarttı. Charlotte ağzı açık dinliyordu. Kıpırtılı hışırtılı sessizlikte barışı duyabilmek için bütün dikkatleriyle dinliyorlardı. Zafersiz ve şenliksiz, davulsuz, borazansız bir barış. Ölüm gibi. Allah kahretsin, dedi Lubero. Uzak gümbürtüler yeniden başlamıştı. Şimdi daha az sağırdı patlamalar, daha yakın, daha korkutucu. Lonjin ince uzun kemikli ellerini birbirine yapıştırarak parmaklarını çıtırdattı acı bir sesle. Allah kahretsin, dedi. Ne bekliyorlar bu hayvan herifler? Yeteri kadar dayak yemedik mi? Yeteri kadar adam ölmedi mi, ha? Bu canavarlığı durdurmak için Fransa'nın toptan anasının bellenmesini mi bekliyorlar? Doymadılar mı kasapla? Sinirli ve keyifsizdiler hepsi. Kendilerini güçsüz hissettikleri için öfkeliydiler. Yüzleri sağlıksızlığın işareti olan o çirkin kurşun rengiyle soluktu. Savaşın dev bir dalga gibi yeniden üzerlerine çökmesi için ufukta uzak gök gürültülerini duymaları yetmişti. Pinetti ani bir hareketle Longin'e döndü. Gözlerinde şimşekler yanıp sönüyordu. Parmakları yalağın kenarını sımsıkı kavramıştı. Keskin bir sesle sordu. Hangi kasaplık, ha? Hangi kasaplık? Ölüler, yaralılar nerede? Neredeler? Sen gördün mü? Görebildinse aferin sana. Ben yalnızca senin gibi ödü bokuna karışmış, yollarda dört nala koşan miskinleri görebildim. Longin zehir gibi bir gülümsemeyle baktı. Ne o ufaklık, dedi. Neyin var, hasta mısın yoksa? Kötü bir alayla göz kırparak çevresindekilere baktı. Bizim Pinotti iyi oğlandı, dedi. Severdik keratayı. Çünkü o da bizim gibiydi. Sıkıştı mı bilmem neresine nefs sürmüşler gibi yaylanıverirdi. Bir iş için gönül isteseler en önde Pinetti çıkmazdı meydana, değil mi ya? Ama bakın, şimdi basbayağı kabadayı kesilmiş. Ne yazık ki tam savaş bittiği sırada. Pinetti'nin gözleri tutuştu. Kabadayı falan kesilmedim, dedi. Sersem. Kesildin, kesildin. Aslan asker numarasına yattım birden. Evet, yattım. Ne olacak? Bu senin gibi donuna işemekten iyidir herhalde. Duydunuz mu? Fransız ordusu sıfırı tüketti dedim diye donuma işemiş oluyorum, iyi mi? Pinotti öfkeden kekeleyerek bir nefeste, Fransız ordusunun sıfırı tükettiğini biliyorsun demek ki, sen biliyorsun, ha, dedi. Biliyorsun. Vajinda'nın sağ kolusun, çünkü her şeyi bilirsin. Longin küçümseyen gözlerle bakıyordu. Yorgun yorgun güldü. Vajinda'nın sağ kolu olmaya gerek yok. Görüyorum. Askerin yarısı bozulmuş, kaçıyor. Öbür yarısı da bizim gibi eli kolu bağlı bekliyor. Dört yanından sarılı. Bu yetmiyor mu sana? Pinetti tuhaf bir hareketle elini havada savurdu. Loria'da yeniden toplanacağız, dedi. Kuzey ordusuyla birleşeceğiz. Siyamur'da. Sen buna inanıyor musun koca sersem? Yüzbaşı söyledi. Fontinatte'ye sor da bak. Ya öyle mi? Tabii kuzey ordusunun bir şeyler yapması gerek. Bir yerlere gitmesi gerek tabii. Almanlar enselerinde çünkü. Anladın mı? Gitmezlerse boku yediler demektir. Toptan hem de, ama biz eğer Loria'daki randevuyu zamanında yetiştirebilsek çok şaşarım doğrusu. Pinetti başını öne eğmiş, ayağını hırsla yere vurarak Longin'e bakıyordu, aşağıdan yukarı doğru. Birden üzerine yığılı bir kötü kalabalıktan kurtulmak istermiş gibi şiddetle omuzlarını silkti, öfkeli ve çaresiz. Marsilya'ya kadar çekilecek bile olsak, hatta bütün Fransa'yı alsalar, Afrika'da gene dövüşürüz, diye bağırdı. Longin kollarını göğsünde kavuşturdu, küçümseyen bir gülümsemeyle baktı. Ya da Saint-Pierre'de, Michelangelo'nda dövüşürüz, değil mi ya? Neden olmasın yani? Pinotto birden loncuna doğru atılarak haykırdı. Kendini pek mi akıllı sanıyorsun sen ha? Pek mi akıllı sanıyorsun? Pek mi? Charlotte ellerini uzatarak aralarına girdi. Hadi hadi dedi. Bir de kavga mı edeceğiz şimdi? Savaşın hiçbir şeyi halletmediğini herkes biliyor artık. Ne olursa olsun dövüşmemek gerektiğini biliyor. Sonra inandırmaya çabalayan bir heyecanla asla dövüşmemek gerek dedi. Asla. Hiçbir şey için. Ey Tanrım. Hepsine ayrı ayrı tutkuyla, heyecanla, ısrarla bakıyordu. Barıştırmak, barışı kurtarmak tutkusuyla. Barıştırmak. Longin'le Pinetti'yi, Fransızlarla Almanları. Yalvaran bir sesle, sonuçta dedi. Onlarla da anlaşmanın bir yolu bulunurdu elbet. Topumuzu birden gebertmek istemiyorlar ya bu adamla. Pinetti çılgın öfkesini ona çevirdi. Savaşı kaybettikse bu senin gibiler yüzünden oldu diye bağırdı. Anladın mı? Longin alayla gülüyordu. Kusura bakma dedi. O da bilmiyor. Cahilin biri o da. Bir sessizlik oldu. Sonra usul usul bütün başlar Matthew'dan yana döndü. Biliyordu Matthew. Her tartışmanın sonunda onun yargısını bekliyorlardı. Çünkü okumuştu. Her şeyi biliyordu. Sen ne düşünüyorsun diye sordu Pinetti. Matthew başını önüne eğdi. Yanıt vermedi. Sahur mu oldun? Sana soruyoruz. Sen ne düşünüyorsun diye. Hiçbir şey düşünmüyorum dedi Matthew. Longin çiti atladı. Geldi karşısına durdu. Yok canım, sahi mi? Dedi. Bir lise öğretmeni her zaman bir şeyler düşünür. Evet ama görüyorsun işte, her zaman değil demek ki. Hadi canım, enayi değilsin sen. İnat etmenin, ille de dövüşeceğiz demenin enayilik olduğunu biliyorsun. Pinetti de yanına gelmişti. İkisi iki yanında duruyorlardı. Tetikte iyilik meleğiyle kötülük meleği gibi. Sen miskin, korkan biri değilsin Matthew, dedi. Sen Fransızların sonuna kadar dövüşmeden kuzu kuzu getirip silahlarını düşmana teslim etmelerini isteyemezsin. Matthew omuz silkti. Dövüşen ben olsaydım, dedi. Savunacak fikrim olurdu. Ama kendilerini öldürtenler başkaları. Burada değil, Loria'da olacak dövüş. Onların yerine ben karar veremem. Longin Pinetti'ye kışkırtıcı gözlerle baktı. Görüyorsun ya, dedi. Başkaları söz konusu olduğu zaman vuralım, gebertelim diye palavra sıkılmaz. Matthew gizli bir kaygıyla onlara baktı. Ben öyle demedim. Nasıl öyle demedin? Dedin ya işte. Ya bir küçük şans kalmışsa, dedi Matthew. Küçücük bir şans. Yani? Matthew başını salladı. Nasıl bilebilir insan bunu? Ne demek istiyorsun diye sordu Pinet. Charlotte demek istiyor ki, dedi. Beklemeliyiz. Çok sabırsızlanmadan, sinirlenmeden beklemek gerek. Hayır diye bağırdı Matthew. Hayır. Birden ayağa kalktı, yumruklarını sıkmıştı. Çocukluğumdan beri bekliyorum, yeter. Ötekiler ona anlamadan bakıyorlardı, kendini tuttu. Biz bir karar vermişiz ya da vermemişiz, neyi değiştirir diye sordu. Neyi değiştirir? Hem zaten bize fikirlerimizi soran mı var? Neyiz ki biz? Durumumuzun farkında mısınız? Ötekiler ürkmüşlerdi, geri çekildiler. Tamam dedi Pinati, tamam anladık. Longin haklısın dedi, bir miskin askerin ne fikri olur? Soğuk ve yavan gülümseyişi Matthew'u tiksindiriyordu acı bir sesle. Hele hapisteki bir mahkumun, dedi. Her şey alacağımız kararı soruyor bize. Her şey diye bir soru işareti çepeçevre etrafımızda. Bizi sarmış, hapsetmiş. Bu bir oyundan başka bir şey değil, bir oyun. Bize insanmışız gibi soru soruyorlar. Bizi hala insan olduğumuza inandırarak aldatmak istiyorlar. Ama yok, hayır, hayır, hayır. Bunlar insan görünümündeki bir savaş hayaletinin sorduğu hayalet soruları. Ne tuhaf bir oyundu bu. Bir alay, bir eğlence. Bir fikrin olması neye yarar? Karar verecek olan sen değilsin ki. Sustu. Birden düşünmüştü. Yaşamak gerekecek. Yaşamak, yıkılışın çürümüş, bozulmuş meyvelerini dermek. Her yeni günde yeniden ve bugün reddettiği kesin ve son kararı acımadan tüm korkunçluğuyla didik didik etmek. Ulu Tanrım, bu savaşı ben istemedim, ne de bu sonucu, bu yıkılışı istedim. Niçin? Hangi acımasız oyunun sonucunda ben bu savaşın, bu yıkılışın yükünü taşımak, bunları sindirmek, kendime mal etmek zorunda kalıyorum? İçinde tuzağa yakalanmış bir hayvanın çaresiz ama yıkıcı öfkesinin kabardığını duydu. Başını kaldırdı ve aynı çılgın öfkenin ötekilerin gözlerinde parladığını gördü. bir ağızdan göğe haykırmak. Bu olanlarla ilgimiz yok bizim. Suçsuzuz biz, suçsuzuz. Heyecanı sönüverdi. Gerçekte suçsuzluk sabah güneşinin ışınlarıydı. Pırıl pırıl elini uzatsa insan otların incecik yapraklarında dokunabilirdi ona. Ama yalan söylüyordu. Suçsuzluk yalan söylüyordu. Gerçek olan bu elle tutulmaz ortak suçtu. Bizim suçumuz. Savaşın hayaleti, yıkılışın hayaleti ve hayalet suç. Pinetto ile Longin'e baktı teker teker, ayrı ayrı. Ellerini iki yana açmıştı. Onlara yardım etmek mi istiyordu? Onlardan yardım mı bekliyordu? Bilemiyordu şimdi. Onlar da ona bakıyorlardı. Sonra başlarını çevirdiler ve ağır ağır uzaklaştılar. Pinetto ayaklarının ucuna bakıyordu. Longin huzursuz, gergin bir yüzle kendi kendine gülümsüyordu. Schwartz ötekilere sokulmamıştı, kenarda duruyordu. Nippert'la ağsız diliyle konuşuyordu. Alçak sesle üzerine şimdiden bir suç ortaklığının kaçak anlamları vardı. Pierre'nin sağ elini açıp kapıyordu. Durmadan makine gibi açıp kapıyordu. Matthew, işte biz buyuz artık diye düşündü. Marsilya, 16 Haziran, saat 14. Evet, bu yürek çöküntüsünü hiç sevmiyordu ama insan bir kez yüzüne daldı mı çıkıp kurtulmak kolay olmuyordu. Suratsız herifin biriyim ben diye düşündü. Mutluluk duyması için pek çok neden vardı oysa. Bir kez perinotinden kurtulduğu, iyileştiği için mutlu olması gerekirdi. Ama o sevinemiyor. Kurtuldum, yaşıyorum diye düşünüyor ve dertleniyordu. Bize hüzün veren aslında böyle küçük mutluluk nedenleridir. İnsan o nedenlerle hazin bir sevinçle mutluluk duyar. Zaten ben ölüyüm diye düşündü. Ölüyüm ben. Ona bakılacak olursa 1940 Mayıs'ında Sidon'da ölmüştü. Zor alan önünde yaşamak zorunda olduğu yılların varlığıydı. Yeniden göğüs geçirdi. Tavanda dolaşan iri yeşil sineği gözleriyle kovalıyordu. Hüküm verdi. Sıradan alelade bir adamım ben. Bu düşünce olanca ağırlığıyla içine çökecek kadar tatsızdı. Boris bugüne dek kendi kendisi hakkında hüküm vermemek kararındaydı. Bu kararı uygulamıştı da. Çok rahat bir şeydi bu. Hem zaten şöyle ya da böyle ölmekten başka çare olmadığına göre sıradan bir adam olmuş olmamış ne önemi vardı. Aksine hatta insan alelade bir adam olduğunu bilirse ölüm daha da kolay kabul edilirdi. Ama şimdi her şey değişmişti. Onu yaşamaya bırakmışlardı ve o birden olanakları, yeteneği ve parası olmadığına inanmak zorunda kalmış, kısacası hiçbir özelliği olmadığını görüvermişti. İşe yaramaz, sağlığından başka. Ne kadar tatsız olacak diye düşündü. Kendini elinden oyuncağa alınmış bir çocuk gibi hissediyordu. Sinek mırıl mırıl uçuyordu. Boris elini gömleğinin altına soktu, karnını bir boydan bir boya ikiye ayıran yara yerini okşadı. Parmaklarının altında bu canlı hendeyi hissetmek hoşuna gidiyordu. Tavana bakıyor, karnındaki yara yerini okşuyordu ve yüreği kurşun gibi ağırdı. Francillon içeri girdi, Boris'e doğru telaşsız adımlarla boş yatakların arasından geçerek yürüdü. Sonra tam Boris'in yanına gelince şaşırmış göründü. Ben seni bahçede sanıyordum. Boris yanıt vermedi. Francillon öfkeli bakışlarla kollarını göğsünde kavuşturdu. Saat 2, neredeyse akşam olacak, hala yataktasın. Geberip yatmak daha iyi. Hasta mısın? Geberip yatmak daha iyi. Hastamasa değilim. Boş geç arkadaş, dedi Francillon. Nasılsa bizi bitirip bitecek bu işte. Boris'in yatağının ayak ucuna oturdu, sigara sermeye başladı. Francillon'un kafasından dışarı fırlayacakmış gibi sanılan kocaman kocaman gözleri, iri kambur bir burnu vardı. Suratı korkunçtu. Boris çok seviyordu bu suratı. Bazen daha görür görmez gülmeye başlıyordu. Az kaldı, dedi Francillon. Ne kadar? 2 gün 2 gece. Boris parmaklarıyla saydı. 18 oluyor ha? Francillon evet anlamında homurdandı. Sigara kağıdını yaladı, yapıştırdı, kibriti yaktı. Sonra Boris'e doğru eğilerek sordu. Kimse yok mu burada? Yatakların hepsi boştu. Herkes dışarıdaydı, bahçede ya da kentte. Görüyorsun, dedi Boris. Yatakların altında gizlenmiş casuslar varsa onu bilmem. Ama kimse yok işte. Francine Lonborise biraz daha sokuldu, fısıldadı. Ayın 18'inde Bill'in nöbetçiliği anlattı. Kuş pistte hazır bekleyecek. Gece yarısı içeri gireceğiz. 2'de hop güle güle. Sabah 7'de Londra'dayız. Ne dersin bu işe? Boris bir şey demiyordu. Karnındaki yara yerini elliyor, düşünüyordu. Bunlar ayarlamışlar işi. Kendi biraz daha bahtsız hissediyordu. Neye karar verdiğimi soracak bana. Ha? Ne dersin? Ne diyorsun bu işe? İşi iyi ayarlamışsınız, diyorum. Nasıl iyi ayarlamışız? Sen de geleceksin bizimle. Beni çağırmadılar diyemezsin herhalde. Sana söyledik biz, gel işte. Evet, dedi Boris, söylediniz. Neye karar verdin? Boris alayla, dans etmeye karar verdim, diye güldü. Hadi hadi, bırak şimdi alayı. Fransa'da kalacak değilsin herhalde. Bilmiyorum. Francillon inatla, savaş bitmedi, dedi. Savaş bitti diyenler yalancıdır, köpektir, vatan haindir. Anladın mı? Dövüş neredeyse, senin de orada olman gerek. Fransa'da kalıp pineklemeye hakkın yok. Boris acı bir sesle, bunu bana mı söylüyorsun, dedi. Bana. Peki sonra? Sonrası hiç işte. Bir arkadaşı bekliyorum dedim ya sana. O geldikten sonra karar vereceğim. Bana bak. Bu işte arkadaş mı arkadaş olmaz. Erkek işi bu. Karılar karışmaz bu işe. Boris haşin bir sesle, bilmem işte, dedi. Söyledim sana. Francillon küsmüş gibiydi. Sustu. Ya korktuğumu sanırlarsa? Boris kaygıyla Francillon'un gözlerinin içine baktı ama Francillon ona içine ıslan bir güvenle bakarak gülümsedi. Demek, dedi Boris, 7'de oradasın sen. 7'de erken erken. Sabah güneş yeni doğduğu sırada İngiltere kıyısı çok güzel olur, dedi Boris. Davros'un kıyıları hep bembeyaz kayalıklarla doludur. Ha, dedi Francillon. Boris, ben hiç uçağa binmedim, dedi. Elini gömleğin altından çekti. Senin ameliyat yerin kaşınıyor mu, diye sordu. Hayır, benimki hep kaşınıyor. Öyle tuhaf oluyor ki. Benimki neremde olduğunu bir gör de bak bakalım, dedi Francillon. Bakalım herkesin içinde kaşıyabilir misin? Bir sessizlik oldu. Sonra Francillon, ne zaman geliyor seninki, diye sordu. Bilmiyorum, Paris'ten gelecek, düşün bak. Herhalde sallanmadan gelmesi gerek, dedi Francillon. Biz çok fazla bekleyemeyiz çünkü. Boris içini çekti, karın üstü döndü. Francillon ilgisiz bir sesle devam etti. Ben benimkine hiçbir şey söylemedim, dedi. Halbuki her gün beraberiz ama söylemedim. Son dakika ayrılırken bir kağıt yazıp bırakacağım. O kağıdı okuduğu sırada ben çoktan Londra'da olurum. Boris yanıt vermedi. Şaşıyorum, dedi Francillon. Sergüyen'e şaşırıyorum. Beni şaşırtıyorsun vallaha. Anlayamazsın, dedi Boris. Francillon sustu, elini uzattı, küçük masadan bir kitap aldı. Sabah güneş yeni doğmuşken Davros'un beyaz kayalıklarının üstünden geçeceklerdi. Düşünmemek gerekti. Boris Noel Baba'ya inanmazdı. Lola'nın olmaz diyeceğini biliyordu. Savaş ve barış, diye okudu Francillon. Nedir bu? Savaş hakkında bir roman. 1914 savaşı hakkında mı? Hayır, başka. Ama hepsi birbirinin aynı zaten. Evet, dedi Francillon, gülüyordu. Hep birbirinin aynı. Kitabı gelişigüzel bir sayfasından açmıştı, kaşlarını çatarak acıncak bir dikkatle okuyordu. Boris başını yastığa bıraktı, düşünüyordu. Yapamam bunu. İkinci kez ona haber vermeden alıp başımı defolup gidemem. Ve eğer onun için kalacak olursam burada, bu aşkımın kanıtı olur. Aha, diye düşündü. Ha ha. Ama acayip kanıtlama şekli ha. Peki bir kadın uğruna burada kalmaya hakkım var mı? Francillon'la Jebel bu soruya tereddütsüz hayır derler. Ama onlar genç. Aşkın ne olduğunu bilmezler. Benim öğrenmek istediğim aşkın ne olduğu değil, diye düşündü Boris. Ben bunu bilmek durumundayım. Ben aşkın değerini öğrenmek isterim. Pahasını. Bir kadının mutluluğu uğruna burada kalmaya hakkı var mı bir erkeğin? Böyle sorulursa soru, hayır, hakkı yoktur, diye düşünürüm. Ama bir erkeğin gitmeye hakkı olur mu? Bu gidiş bir kadını bahtsızlığa, umutsuzluğa, acıya mahkum edecekse eğer. Mekun'un bir sözü aklına geldi. Gerektiği zaman bir insanı acı çektirmekten ürkecek kadar korkak değilim. Evet öyle tabii ama Matthew hep söylediklerinin aksini yapardı. İnsanlara acı çektirebilecek kadar cesur olamamıştı hiçbir zaman. Polis birden durdu, dehşete düşmüştü. Ya bu alelade bir çılgınlıksa? Ya başımı alıp gitme kararımı bana aldıran yalnızca kendime olan sevgimse? Ya ben normal hayat akışı içinde sıkılmaktan, sıfırı tüketmekten korktuğum için gittimse? O zaman belki de ben delinin, serüven düşkünü, serserinin biriyim. Belki de ölüme gitmek, yaşamaya devam etmekten çok daha kolay geliyordu bana. Ve şimdi, ya şimdi rahatıma düşkünlüğümden, ölüm korkusundan ve elimin altında bir kadını bulundurmak hevesinden dolayı kalıyorsam burada? Ya döndü baktı. Fransilon kitabın üzerine büyük bir dikkatle kapanmıştı. Sanki yazarın yalanlarını yakalamak için didikliyordu sözlerini. Ona gidiyorum diyebilsem, bu bir tek söz dudaklarımdan çıkabilse, usulca öksürerek boğazını temizledi, ağzını açtı, bekledi ama kelime gelmedi. Ona bu acıyı yükleyemem. Polis Lola'ya danışmadan gidemeyeceğini anladı. Lola hayır diyecekti. Mutlaka hayır diyecekti ve sorun çözülmüş olacaktı. Birden ürkerek ya zamanında gelemezse diye düşündü. Ya ayın 18'inde burada bulunmazsa? Tek başına karar vermek gerekecekti o zaman. Diyelim ki gitmedi kaldı. Sonra ayın 20'sinde Lola geldiği zaman. Ben sana git diyecektim derse. Aman ne parlak bir durumda kalırım. Başka olasılık ayın 18'inde kalkıp gidiyorum. 19'unda Lola geliyor. Beynine bir kurşun sıkıyor. Allah kahretsin. Düşünceler karma karışık, beynin içinde uğulduyordu. Gözlerini kapadı. Kendini uykuya koyverdi. Berger kapıdan "Hey, Sergio!" diye bağırdı. "Bir kadını bekliyor seni aşağıda." Polis sıçrayarak kalktı. Fransilon başını kitaptan kaldırmıştı. "Seninki geldi herhalde." Polis ayaklarını yataktan aşağı sarkıttı. Başını kaşıyarak esnedi. "Yok canım," dedi. "Nerede? Daha gelemez kardeşimdir." "Ha?" dedi Fransilon. "Kız kardeşine. Hani geçen gün seninle beraber gördüğüm kız mı?" "Evet." Fransilon heyecansız. "Hiç fena değil," dedi. Polis gömleğinin kollarını indirdi, ceketini giydi. İki parmağını şakağına götürerek Fransilon'u selamladı, koğuştan çıktı. Islık çalarak merdiveni inmeye başladı. Basamakların ortasında birden durdu, gülmeye başladı. "Amma boktan iş," diye düşündü. "Amma boktan iş. Ne kadar keyifsizim." Hayık'ı görmeye hiç canı çekmiyordu şimdi. İnsan keyifsizken hiç yardım etmez diye düşündü. Aksine insanı çileden çıkarır büsbütün. Ayvık hastanenin bahçesinde bekliyordu. Bir aşağı bir yukarı dolaşan askerler ona bakıyorlardı. Aldırmıyordu Ayvık. Boris'i gördü, gülümsedi. "Merhaba Boris," diye seslendi. Boris'i görünce askerler gülmeye, laf atmaya başladılar. Seviyorlardı Boris'i. Boris parmaklarıyla selam verdi ama kimsenin ona "seni hergele seni" ya da "yeme de yanında yat" diye sataşmadığını fark ederek büsbütün keyfi kaçtı. Hakları da vardı. Ayvık çocuk düşürdükten sonra ihtiyarlamış, çökmüş, çirkinleşmişti. Tabii Boris hala iftihar ederdi onunla ama bir başka türlüydü bu şimdi. Parmaklarıyla kardeşini gıdıklar gibi yaparak "merhaba küçük canavar," dedi. Çepeçevre etrafında bir hastalık ve keskin bir kolonya kokusu dalgalanıyordu. Boris ona dikkatle baktı. "Renksiz görünüyorsun," dedi. "Biliyorum, berbat haldeyim." "Dudaklarını da boyamıyorsun." Ayvık sertçe "Hayır," dedi. Sustular. Kırmızı yüksek yakalı bir kazak giymişti Ayvık. Kırmızı yüzünün solgunluğunu büsbütün göze batar bir beyazlık haline getiriyordu. Hiç olmazsa omuzlarını göğsüne açsaydı biraz. Çok güzel yuvarlak sık etli omuzları, kolları vardı Ayvık'ın. Ama inat da kapalı yakalı kollu elbiseler, uzun etekler giyiyordu. Hep sanki kendi bedeninden utanç duyuyormuş gibi. "Burada mı konuşacağız?" diye sordu. "İstersen çıkalım. Çıkabilirim, iznim var." "Araba kapıda," dedi Ayvık. Polis korkuyla "burada yok mu?" diye sordu. "Kim?" "Kayınpeder." "Bırak şunu." Bahçeyi baştan başa geçtiler, kapıdan çıktılar. Kapıda Monsieur Satyra'nın kocaman yeşil buikini görünce Boris'in büsbütün keyfi kaçtı. "Bir daha geldiğinde arabayı sokağın köşesinde bırak," dedi. Otomobile bindiler, arabanın içi gülünç bir şekilde genişti. insan kayboluyordu içinde. Boris dişlerinin arasından, "Bunun içinde saklambaç oynanır be," dedi. Şoför döndü baktı, Boris'e gülümsedi. Kır bıyıklı, sinsi gözlü bir adamdı. "Madam nereye emrediyorlar?" diye sordu. "Ne diyorsun?" dedi Boris. Ayuk düşünüyordu. "Kalabalık insanlar görmek istiyor canım," dedi. "Kanıbir'e gidelim öyleyse." "Kanıbir'e mi? Yok, istemem ya da." "Peki gidelim, öyle olsun." "Rıhtıma," dedi Boris. "Kanıbir'e." "Varsın Monsieur Sergüni." "Hayvan herif," diye düşündü Boris. Araba hareket etti. Boris camdan dışarı bakmaya başladı. Canı konuşmak istemiyordu çünkü şoför dinleyebilirdi onları. "Doladan ne haber?" diye sordu Ayuk. Döndü baktı. Ayuk son derece rahat görünüyordu. Boris parmağını dudağına yapıştırarak "Sus," diye işaret etti. Ayuk dolgun, kendine güvenen bir sesle konuşuyordu. Sanki şoför pişmiş bir balıktan başka bir şey değilmiş gibi. "Doladan haber aldın mı?" Boris yanıt vermedi, omuz silkti. "Ha?" "Hiç haber yok." Boris Tours'ta hastanedeyken Lola oraya gelmiş, yanında kalmıştı. Haziran başında onları Marsilya'ya nakletmişlerdi ve Lola Paris'e geçmişti. Ne olur ne olmaz bankadan parasını çekecek, oradan Marsilya'ya, Boris'in yanına dönecekti. Sonra birden o feci olaylar araya girmişti. Hiç haber alamamıştı Lola'dan. Araba bir çukura girerek sarsıldı. Boris Ayvık'ın üzerine yıkıldı. Bu yıkın içinde o kadar az yer kaplıyordu ki bu ona Paris'e yeni geldikleri zamanı anımsattı. İkisi çoğu zaman başkentte kaybolmuş iki öksüz çocuk olduklarını farz ederek oyun oynarlar ve birbirlerini böyle sokururlardı işte omuz omuza, Doma'da ya da Coppola'da bir tahta sırasının üzerinde. Boris başını kaldırdı, konuşacaktı ama Ayvık'ın yüzünü görerek yalnızca "Paris'i aldılar," dedi. "Gördün mü?" Ayvık ilgisiz bir sesle "Evet, aldılar," dedi. "Kocan?" "Hiçbir haber alamadım." Birden eğildi, Boris'e sokularak çabucak konuştu. "Geberip gitsin diye dua ediyorum." Boris şoförden yana baktı ve adamın onları aynadan gözlediğini gördü. Dirseğiyle Ayvık'ı itti. Ayvık susmuştu ama dudakları hala ciddi ve kötü niyetli bir gülümsemeyle aralık duruyordu. Araba Canberra çıkan köşede durdu. Ayvık indi, döndü. Şoföre küçümseyen gözlerle bakarak "Saat 5'te Raika, gelin beni alın," dedi. Şoför tatlı bir sesle "Hoşça kalın Monsieur Sergüne," dedi. Boris sinirli "Eyvallah," dedi. "Güle güle." 5. ayrımın sonu, sayfa 62.